Kutsallığın inşa edildiği temel nedir? Makale 16, 1987-88. Dünyevi bir bina inşa edilirken, binayı yapan kişinin önce bir temel kazdığını ve binayı bu temelin üzerine kurduğunu görürüz. Temel kazarken tek katlı bir bina inşa etmekle çok katlı bir bina inşa etmek arasında bir karara varmak zorunda kalırız. Bu nedenle toprağa temel kazmak binanın yüksekliğine göre yapılmalıdır. Temel bir seferde kazılmaz. Derin olması için her gün kazılır ve sonra üzerine yüksek bir bina inşa edilir. Aynı şey maneviyat için de geçerlidir. Kişi tek katlı bir bina inşa etmek isterse temeli çok derin kazmaya gerek yoktur. Biraz kazar ve maneviyat ve ıslahları yerine getirerek binasını inşa eder. Maneviyattaki kazı nedir? O bir eksikliktir. Kalp arzu olduğundan eksiklik kalbe kazıldığında kalbe malhut, yeryüzü ya da toprak denir. Maddesellikte olduğu gibi toprağa bir eksiklik kazıyorsun. Diğer bir deyişle bina inşa etmeden önce toprağı kazmalı, yani kazılacak yerde ne varsa çıkarmalıyız. İnşa etmek istediğimiz yer boşaldığında inşaata başlarız. Eğer yer toprakla dolarsa inşa edemeyiz ve bina çöker. Benzer şekilde maneviyatta da toprağı kazmalıyız, yani kalbi ve kalpteki tozu oradan çıkarmalıyız ve sonra kalp hiç kalıntı kalmadan boşalmış olur. Sonra inşa etme zamanı başlar. Öyle görünüyor ki kalp maddesel şeylerle dolduğunda toprağın üzerine bina inşa etmek imkansızdır. Çünkü bir şey eğer ona ihtiyaç yoksa var olmadığı için tüm bina dağılır. Tersine kişi ihtiyaç duyduğu ve arzuladığı şeyin eksikliğini hissettiği noktada onu elde ettiğinde o şey varlık kazanır çünkü ona ihtiyacı vardır. Böylece o şeye ihtiyacı ölçüsünde değer verdiğinden düşmanlarının yıkmaması için binayı nasıl koruyacağını da bilir. Şimdi temel kazma meselesi başlamıştır. Yani kazının derinliği binanın yüksekliğine bağlıdır. Bazen kişi tek katlı binayla tatmin olduğunu söyler. Diğer bir deyişle maneviyat ve ıslahları yerine getirerek tek katlı, yani topraktan biraz yukarıdaki bir bina ile ödüllendirilmeyi arzular. Dolayısıyla alma kapları olarak kabul edilen maddesellikte, yani bu ödülde kalmayı arzular. Yaşamak için bir bina inşa ettiğinde bunun ödülü içinde yaşayacağı binadır. Bu nedenle bilinir ki kişi sadece ödül için yaşamak ister. Ödül demek çalışmasının karşılığında haz ve mutluluk almak olduğundan ve insan sadece haz ve mutluluk almak için yaşamak istediğinden bu onun yaşamıdır. Manevi çalışması lolişma ile başlar. Zohar'da yazdığı gibi. Bazıları bu dünyada ödüllendirilmek için maneviyat ve ıslahları yerine getirir ve bazıları ise bir sonraki dünya için çalışır. Ancak onun ödülü dünyasal dediğimiz sadece alma kaplarının içinde alacağı ödüldür. Bu tutuma dünya insanları denir. Yani onlar alma arzusu denilen dünyadan ayrılmak istemezler. Bu Maimonides'in söylediği gibidir. Küçüklere, kadınlara ve dünya insanlarına öğretilirken sadece korkunun dışında çalışmaları ve ödüllendirilecekleri öğretilir. Bilge öğrenciler için böyle değildir. Bağlaslam'ın söylediğine göre bilgelik niteliğini çalışan öğrenciye ve yaradana bilge denir. Dolayısıyla ihsan yolunda yürüyenler bilge olarak kabul edilir. Bu nedenle ona bilge bir öğrenci denir. Öyle anlaşılıyor ki manevi çalışmaya bağlanan kendi yararı için bu dünyanın ya da gelecek dünyanın ödülü denilen bina ile ödüllendirilen insanlar dünya insanı olarak tanımlanırlar. Onlar sadece zemin katı inşa eder. Bu nedenle derin bir temel kazmaya, yani derin olması için her gün kazmalarına gerek yoktur. Aksine bir kez kazarlar ve bu onlar için yeterlidir. Diğer bir deyişle kişi ödüllendirilmek için maneviyat ve ıslahları yerine getirme ihtiyacı içinde olduğunu ve bu eksikliği anladığında zaten ödülün binasını elde eder. Bu böyledir çünkü kişi kendini sevmeden çıkmayı arzu etmediği sürece beden manevi çalışmaya direnemez. Dolayısıyla her gün kazmasına ihtiyacı yoktur. Yani manevi çalışmaya bağlanma arzusunu arama gereksinimi yoktur. Çünkü kendi faydası için çalışmanın onun için değerli olduğunu anladığından beden onun bu gereksinimine direnemez. Bu nedenle çok derin kazmasına gerek yoktur. Daha ziyade manevi çalışmaya bağlanmanın çalışmada onu motive etmek için yeterli olduğunu düşünür. Öyle anlaşılıyor ki bir kez yaptığı kazı daima onunla kalır ve onunla çalışmaya devam eder. Bu nedenle kazının derin olmasına gerek yoktur. Ancak eğer çok katlı bir bina inşa etmeyi, yani narenhai içeren nişama, ruh ile ödüllendirilmeyi arzularsa ve özellikle niyeti ihsan etmek, yani tüm düşünceleri ve arzuları kendisi için değil de sadece yaradana memnuniyet vermek içinse temeli derin kazmalıdır. Ancak bir temel açmak ve böyle bir bina inşa etmek istediğinde temelin kazılması tek seferde olmaz. Bu böyledir çünkü kişi kendisiyle çalışmaya başlar ve bedeni ihsan etmenin değerli olduğunu anlamasına izin verirse bu kazı ona kolay gelmez. Kazma sırasında içine delik açması çok zor olan taşlara çarpar. Bir taşa küçük bir delik açmak bile çok zordur. Diğer bir deyişle, anlamayı arzuladığında büyük bir arzusu olduğunu ve ihsan etmek için hiçbir şey yapamadığını gördüğünde istediği şeyi vermesi, yani onu ıslah edecek olan maneviyatın ışığını vermesi için yaradana yakarmayı dilerse kazının tam ortasında büyük bir taş bulur. Diğer bir deyişle, içinde neden kendisi için değil de yaradan için çalışması gerektiğini bilmeyi arzulayan bir düşünce uyanır. Her şeyden önce bilinir ki yaşamın ve dostlarının yaşamında önce kendi yaşamın gelir ve bu anlayışla ilgili vereceği bir cevap yoktur. Bu nedenle kazıyı durdurur çünkü taş içine delik açılamayacak kadar serttir. Bu sebeple taşı kırması için değerli bir vasıtaya ihtiyacı vardır. Bu vasıtaya mantık ötesi inanç denir. Bu taşı kıracak dışsal sebep denilen tek vasıtadır. Yani bu sebep Kedüşa'nın kutsallık dışındadır. Çünkü o sadece meyveyi koruyan kabuk gibi Kedüşa'ya hizmet eder. Bu nedenle sadece mantık ötesi inanç ile taşı kırmak mümkündür ve burada kişi sürekli olarak mantık ötesi gitmeyi başaramadığı için inişler ve çıkışlar meselesi vardır. Öyle anlaşılıyor ki tüm kazı işlemi, eksiklik arayışı ve yaradana ihsan etme yolunda yürüme gücü vermesi için yakarışı çıkan taşla tekrar mühürlenir. Sonuç olarak bir kez daha kazmalıdır. Toprağı her sefer kazmaya başladığında kazının tam ortasında yine bir taş bulur. Ve bir kez daha mantık dahilinde sorular sormaya başlar. Ve tekrar üstesinden gelir ve mantık ötesi inanca tutunur. Ve yine bir kez daha bir eksiklik yeri bulur ve yaradanı onu kendisine yaklaştırması, yani çalışmayı kendisi için değil, yaradan için yapması için yakarmaya başlar. Ve tüm inşaat mantık ötesi inşa edildiğinden kazı tekrar mühürlenir. Yani arzusu tekrar kaybolur ve yakaracak bir şey kalmaz. Bu yaradanın onu yakınlaştırmasına ihtiyacı yok demektir. Bu nedenle tekrar kazmaya başlamalıdır. Yani bir eksiklik bulmak için çalışmaya devam etmelidir ki böylece yaradana binasını inşa etmesi için yakarmasında bir dayanağı olsun. Bu kazıda toprağı kazarken bulduğumuz şey toz ve taştır. Toza kalp denir. Yani insanın kendisi için alma arzusu. Bu çok kötü değildir çünkü büyük bir çabayla kişi kalbinden tozu atabilir. Fakat kazının ortasında taş parçaları bulup sorular sormaya başladığında o zaman mantık ötesi gücü bulabilmesi için cennetin merhametine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla temel atmada büyük bir çaba vardır çünkü kazı bir günde bitmez. Daha ziyade Kazmaya başladıktan hemen sonra taşlar ortaya çıkar ve aklına düşer. Yani yabancı düşüncelere kapılır. Ancak mantık ötesi gittiğinde uzun süre bunu sürdüremez. Başka bir düşüşle acı çeker ve kazıya tekrar yeniden başlar. Ancak kişi şuna inanmalıdır ki hiçbir çaba boşa gitmez. Tersine her şey kalıcıdır ve şimdiye kadar yaptıklarını göremediği bir ıslah söz konusudur. Dolayısıyla kişi her gün kazdığında toprağın derinlerine doğru kazar ve dün yaptığı çalışmaya geri dönmez. Fakat gelişim derinleşmektedir ve kazının derinliğinin ölçüsü ihsan etme arzusu için Yaradan'ın yardımına ihtiyaç duymaya başlamasıyla ölçülür. Her bir kuruş büyük meblağa dönüşür. Son olarak tüm bu kazı sonucunda öyle bir derinliğe ulaşır ki onun üzerine bina inşa etmek mümkün olur ve Neşema'nın Nerehay Sıylat ödüllendirilmeye layık hale gelir. Kedüşa'nın kutsallık inşasında iki husus vardır. 1- Kli, kap ve 2- ışık. 1- Kap, kli demek, yaradan kişiye bir arzu ve ona ihsan etme özlemi veriyor demektir. Işık demek, kişi divekut, bağlanma denilen ihsan etme arzusuna sahip olduğunda Narenhay ile ödüllendirilene kadar neşama derecesi alıyor demektir. 10 Sefirot çalışmasına giriş kitabında şöyle yazılmıştır. Bu eksiksiz bir erdemlinin çalışması dahilindedir ki, yüzün gizliliği sırasında yapılan seçime, Tanrı'yı edinme kapısı bir kez açıldıktan sonra kesinlikle başvurulmaz. Onun yerine, onun çalışmasının, yani yüzün ifşasının birinci derecesinden başlanır. Bu durumda kişi birçok derecede ilerlemeye başlar. Şöyle yazdığı gibi, erdemli olan bir güçten diğerine gider. Bu çalışma yaradanı edinme arzusunda onları nitelikli kılar. Onun yaratılış düşüncesi idrak edilir. Yarattıklarına memnuniyet vermek. Şimdi görebiliriz ki, yaradanla divekut ile ödüllendirilme derecesi vardır. Yani ihsan etmeyi isteme derecesini elde etmek. Bundan sonra, Işığın ifşasındaki dereceler olan Narenhay denilen ışıkla ödüllendirilme düzeni vardır. Daha önce söylediklerimize göre şu yazılanları yorumlayabiliriz. İbrahim'in babasının zamanında babasının hizmetkarlarının açmış olduğu tüm kuyuları Filistinliler mühürledi. Ve İzak, İbrahim'in babası günlerinde kazılan ve Filistinlilerin hepsini durdurduğu su kuyularını yeniden kazdı. İzak'ın hizmetkarları kazdı ve Gerar'ın çobanları İzak'ın çobanlarıyla tartışarak şöyle dedi. Su bizim ve tekrar başka bir kuyu açtılar ve onunla da ilgili tartıştılar. Ve o başka bir kuyu kazdı ve onunla ilgili tartışmadılar ve onu Rehovot olarak adlandırdı. Çünkü sonunda Tanrı bizim için bir yer açtı ve o topraklarda verimli olacağız ve oradan Beerşeba'ya yükseldi. Yaptıkları kazı bir eksiklik bulmak ve Yaradan'ın onları kurtarması içindi. Bunlar Kli içindi. Yani Yaradan'ı onlara ihsan etme arzusu vermesi için yakarmak. Ve gördüler ki bunu yapamıyorlar. Çünkü beden doğası gereği sadece alma arzusuyla doğduğundan buna direnir. Ancak bunda da yapılacak iki şey vardır. 1. Yaradan'a alma arzusunun üstesinden gelme ve ihsan etme arzusu için çalışma gücü için dua etmek ve Yaradan'ın bu gücü vermesini dilemek. 2. Bazen kişi ihsan etme arzusu vermesi için Yaradan'a yakaramaz. Çünkü beden duaya da direnir. Beden belki Yaradan ona yardım eder ve o alma arzusunu kaybeder diye korkar. Bu durumda Yaradan'a bedenin üstesinden gelme gücü vermesi için dua etmelidir ve böylece alma arzusunun üstesinden gelmede Yaradan'a yakarma gücünü edinir. Öyle görünüyor ki o dua ediyor ve isteği nedir? Dua edebilmesidir. Buna dua için dua denir. Bu Yaradan ona Kli ile ilgili olarak yardım etmelidir demektir. Yani ihsan etme gücü için neye ihtiyacı olduğunu anlaması gereklidir. Görünen o ki, Yaradan ona yardım eder ve insanın tek ihtiyacının aklında ve kalbinde ihsan etme arzusuna sahip olmak olduğunu anlama arzusunu verir. Sonrasında buna ihtiyaç hissettiğinde ve ihsan etmek için çalışmayı arzuladığında, bunu yapamadığı zaman Yaradan ona ışık verir. Yani kliğinin ıslahı için gelen ışıkla ihsan etme için çalışabilir. Işık, eylemden sonra adlandırıldığından bu ışığa kli denir. Kli denilen ışık ona arzu verdiğinden bu demektir ki Yaradan ona ihsan etme kabı veriyor. Buna temel denir. Ve böyle bir temelin üzerine çok katlı bir bina inşa etmek mümkündür. Diğer bir deyişle, bir kez ihsan etme kabı olan temeli attığında ruhunun içinde Narayanhâin tam seviyesiyle ödüllendirilir. Ancak Filistinlilerin İbrahim'in babası zamanında kuyuları mühürlemesi ile ilgili kısmı yorumlamalıyız. İbrahim hesed, merhamet, fazilet niteliğidir. İbrahim'in hizmetkarları hesed yolunu takip edenlerdir. Yani hesed denilen ihsan etme yolunda yürümeyi dileyenlerdir. Onlar kendileri için eksiklik kazarlar. Yani ihsan etme kapları ihtiyacı için. Fakat eksiklik bulmak için kazmaya çalıştıkça eksiklikleri mühürlenir ve daima yeniden çalışmak, sürekli olarak kazmak zorunda kalırlar. Şimdi Gerar'ın çobanlarıyla İzak'ın çobanları arasındaki tartışmayı yorumlayabiliriz. Şöyle yazdığı gibi: ve İzak'ın hizmetkarları kazdı ve Gerar'ın çobanları İzak'ın çobanlarıyla tartıştı. Böylece o kuyuya Oşek adını verdi. Çünkü onlar onunla çatışıyorlardı. Hitaşku. Ve başka bir kuyu kazdılar ve onunla ilgili olarak da tartıştılar. Ve ona Sitna, İbranice düşmanlık, nefret adını verdi. Ve yine başka bir kuyu kazdı ve onunla ilgili tartışmadılar. Ve ona Rehovot adını verdi. Ve oradan Berhebaya yükseldi. Nın çobanları sözünün maneviyattaki anlamını ve Gerar'ın çobanları ve İzık'ın çobanları arasındaki farkı ve aynı zamanda neden ilk iki kuyuyla ilgili tartışma olurken üçüncü kuyuda bunun olmadığını anlamalıyız. Şöyle yazdığı gibi: ve onlar bunun üzerinde tartışmadılar. Bilinir ki kişi karşılık olmadan yaşayamaz. Karşılık, kişiyi yaşamda tutan ve bunun için yaşamaya değer dediği şey olarak kabul edilir. Elbette insanın karşılık almasının birçok derecesi vardır. Bazıları azla yetinir, yani kişi hayvanların razı olduğu kadar yiyeceğe sahipse şöyle der: bu benim için yeterli ve böyle bir karşılık için yaşamaya değer. Başkalarının karşılığına kıyasla o azla yetinmektedir. Bazıları ise çocuklarına yetecek kadar yiyeceğe sahip olmaya razıdır. Bu durum hayvansal olana bir ilavedir. Çocuklar gibi oyuncaklarla oynar ve bununla yetinirler. Şöyle derler: bize zevk veren şeyin gerçek olması gerekmez. Bu yalan bile olsa bundan hala daha karşılığımızı alabiliriz. Oysa tersine tamamen anlamsız bulduğumuz şeyler gerçek şeylerdir. Bir alegori olarak şunu söyleyebilirim ki, şimdiye dek pek çok kez anne babasının oynaması için oyuncak bebek satın aldığı küçük kız çocukları gördüm. Bazen anne mutfakta yemek hazırlarken bir yaşındaki bebek ağlamaya başlar. Anne küçük kıza şöyle der: git ve bebekle oyna. Bu benim de bebeğin de hoşuna gider. Böylece akşam yemeğini hazırlayabilirim. Fakat realitede görürüz ki küçük kız gitmez. Eğer ona şunu sorsaydık: neden bebekle oynamak istemiyorsun? Sadece bebeklerinle oynuyor, onları öpüyorsun. Neden onun yerine gerçek bebekle oynamıyorsun? Gördüğün gibi annen bunun tersini yapıyor. O asla kendi bebeği yerine oyuncak bebeği öpmez. Muhtemelen küçük kız şöyle cevap verir: annem yaşamdan haz almak istemiyor. Bu yüzden oyuncak bebekle oynamıyor. Fakat ben yaşamdan zevk alıyorum. Bu yüzden gerçek bir bebekle oynayamam. Benzer şekilde çalışmada da kişi çalışmadaki gerçeklikten zevk almaz. Tersine insan özellikle yalandan etkilenir ve ondan haz ve canlılık alır. Eğer ona şöyle denseydi, gerçek olmayan şeylerden zevk almak senin için uygun değil, şöyle cevap verirdi. Dünyadan haz almak istiyorum. Bu nedenle manevi çalışmaya çok az bağlanmayı kabulleniyorum. Büyük oranda kutsal çalışmayı idrak etmiş ve maneviyat ve ıslahları yerine getirmiş her insan, onlara ayıracağı zaman ölçüsünü kendi belirler. Herkes hem niteliksel hem de sayısal açıdan kendisi için uygun olduğunu düşündüğü bir ölçüyü benimser ve azla yetinmeyi kabullenir. Bu kişi büyük şeylere sahip zenginlerden biri olmayabilir ama yine de manevi çalışması için iyi bir sebebi vardır. Bu tıpkı Zohar'ın söylediği şeydir. Onun kocası kapılarda tanınır. Herkes kalbine göre ölçü belirler. Bu demektir ki Yaradan'ın büyüklüğüne göre ne kadar zamanını manevi çalışmaya ayıracağını ve eğer onları yerine getirmek onun için çok zor olacaksa ne kadar uğraşması gerektiğini bilir. Ancak kitlelerin almak istediği karşılığı kabul etmeyen seçilmiş çok az insan vardır. Arya'ya göre onların hissettiği tatminsizlik ruhun kökü meselesiyle ilgilidir. Onlar kitlelerden daha fazla ilerlemek, hayatta kalabilmek için azla yetinen ve hayvansal seviyede yaşayanların besininden çok daha fazlasını elde etmek zorundadırlar. Tıpkı Maimonides'in söylediği gibi, küçüklere öğretirken ödül için çalışmaları öğretilir ve onlara lişma, onun için meselesi anlatılmaz. Ancak burada kendi yararı için değil, Yaradan'a ihsan etme yolunda gitme arzusunun çabası söz konusudur ve beden buna direnir. Kişi şöyle düşüncelerle dolar. Sen istisna olmak zorunda değilsin. Diğerleri bu dünyadaki ve gelecek dünyadaki uğraşıları karşılığında ödül kabul ederken bu senin için de yeterli olmalı. Öyleyse neden özellikle ihsan etme arzusu için bu kadar ses çıkarıyorsun? Bunun zor olduğunu görmüyor musun? Eğer zor olmasaydı, diğerleri de ihsan etmeyi çalışırlardı. Bu düşünceler yapılan kazıyı, yani eksiklikler bulma ve ihsan etme arzusunu elde etme ihtiyacını mühürler. Şimdi Gerar'ın çobanları ve Izık'ın çobanları meselesinin ne olduğunu ve aralarındaki çekişmeyi yorumlayabiliriz. Çoban demek, bakan kimse demektir. Gerar'ın çobanları demek onların aldığı karşılık kabalıkları izlemek demektir. Diğer bir deyişle onlar lişma denilen gerçeğe yani ihsan etmeye ulaşma arzusu duyan azınlığın çalışması gibi bir çalışma ihtiyacı içinde olmadıklarını düşünürler. Onun yerine bu dünyada ve gelecek dünyada ödül almak için maneviyat ve ıslahları yerine getirirler. Bu demektir ki burada maneviyat ve ıslahları yerine getirerek azı kabul etme yolunu seçmişlerdir. İzak'ın çobanları demek, İzak'ı ayakta tutan şey demektir. Bu, İzak'ın ihsan etme anlayışını ayakta tutmak olarak kabul edilir. Yaradan'a ihsan edebildiği sürece bu anlayış onun karşılığıdır ve bununla yaşamını sürdürür. Eksiklik bulmak için yapılacak herhangi bir kazının ve ihsan etme yoluna bağlanma ihtiyacının değersiz olduğunu söyleyen Gerar'ın çobanlarıyla arasında geçen tartışmanın sebebi budur. Onlar şöyle söyleyerek, kitlelerin yolunu izlemeliyiz. İstisna almaya gerek yok. Bu ihtiyacı mühürlediler. İzak'ın çobanları ise ihsan etme amacıyla bir şeyler yapamamaktan kaynaklanan acıyı ve eksiklik bulma ihtiyacını aradı ve bu nedenle kazdılar. Bu demektir ki en önemli şeyin ihsan etme çalışması olduğunu anlayıp buldukları bu eksiklikten acı ve üzüntü duymadılar. Bu nedenle kazmaya devam ettiler ve acıyı nasıl hissedecekleriyle ilgili tavsiye aradılar. Fakat Gerar'ın çobanları geldiğinde buldukları eksiklikleri kapattı. Diğer bir deyişle onlar bunun çok da kötü bir şey olmadığı anlayışını teşvik ettiler. Azı kabullendiğimizden kitleleri ve onların söylemlerini izleriz. İhsan etme çalışması içinde olmadıklarından ve eksiklik bulmak için büyük çaba harcadıklarından bu durum İzzak'ın çobanların üzülmesine sebep oldu. Onlar kalplerinin en derinlerinden dua etmeye ve şükran duymaya devam ettiler. Yani yaradan çalışmasının temeli olan eksiklik noktasını açığa çıkarması için yaradana şükrettiler. Diğer bir deyişle, eğer onlar yaradanın faydasına olan eylemleri amaçlamazlarsa, yaradanın hizmetkarı değil, kendilerinin hizmetkarı olurlar. Ve Gerar'ın çobanları aniden gelir ve onları kitlelere izlemeleri için çeker. Bununla İzak'ın çobanlarının tüm kuyularını mühürlemiş olurlar. Kuyuların kazılması sırasındaki tartışmanın sebebi budur. Şimdi bize sorulanı açıklayabiliriz. Neden Gerar'ın çobanları ilk iki kuyu için tartıştı da üçüncüsü üzerine tartışmadı? Bilinir ki çalışmanın düzeni gereğince birbirine zıt olan sağ ve soldan sonra orta çizgi gelir ve bununla barış sağlanır. Bilindiği üzere dedik ki kitleler tek çizgiye aittir. Dolayısıyla kitleler sadece tek çizgiye sahip olduğundan karşısında ona karşı çıkacak, karşıt düşünceler öne sürecek kimse yoktur. Bu nedenle yükseliş ve düşüş meseleleri onlarla ilgili değildir. Fakat sağ çizginin karşısında zıttı, sol çizginin olması nedeniyle daima inişler ve çıkışlar meselesi vardır. Bilinir ki sağ çizgi gerçeğin çizgisidir. Tek çizgi ise o kadar da gerçek değildir. Yine bilinir ki gerçeklikten uzak olan bir şeyi yerine getirmek kolaydır. Bu nedenle tek çizgiyle gitmesi öğretilen kitlelerin yolu demek, eylemden daha fazlası olduğunu anlamaya ve bilmeye henüz ulaşamamışlar demektir. Daha ziyade 613 emri yerine getirdiklerinde, Yaradan emrettiği için bunu yerine getirdiklerini, bununla ödül alacaklarını ve tam bir erdemli insan olduklarını düşünürler. Böyle çalışanlar arasındaki tek fark sayısaldır. Yani kişinin manevi çalışmaya bağlanmak için harcadığı zamandır. Dolayısıyla gerçeğe yakın olmadıkları ve lolişmada kaldıkları için bu aşamalarda kitlelerin karşılığı denilen iniş ve çıkışlar yaşamazlar. Bu böyledir çünkü ödüle ve cezaya inandıklarından inançları ölçüsünde bedenleri çalışmaya, manevi çalışmayı yerine getirmeye hemfikir olur ve gelecek olan ödülü alma kaplarında almayı beklediklerinden bu durum kendisi için alma denilen bedenle ters düşmez. Bu nedenle onlar büyük bir gayretle çalışır. Ayrıca pek çok düşüşle karşılaşmamalarının başka bir sebebi daha vardır. Çalışmada başarılı olurlar. Diğer bir deyişle görürler ki her geçen gün manevi çalışma çalışmasında ilerliyorlar. Çünkü yaptığımız işte başarılı olduğumuzu gördüğümüzde doğamız gereği teşvik oluruz. Tüm bunlar tek çizgi olarak kabul edilir. Kişi ihsan etme çalışmasına başladığında böyle olmaz, yani çalışmasının karşılığında almayı beklediği ödül, Yaradan'la birliğe divekut gelmek ve maneviyat ve ıslahları yerine getirerek kendi için değil sadece Yaradan'a ihsan etmek için çalışmaktır. İhsan etme kaplarıyla ödüllendirilme çabası içinde olduğunda bir santim bile ilerleyemez. Tersine görür ki çalışmada başarılı olamıyor. Bu şekilde çalışmaya devam etmek için arzuyu nerede bulacak? Islah, geçeceği halen daha kendini sevmeye batmış ve Yaradan'dan uzak olduğunu bilmektir. Fakat kendine şunu demelidir: çalışmada hiçbir gelişme göremesem de maneviyat ve ıslahları yerine getirerek büyük bir ayrıcalığa sahibim. Mantık ötesi inanmalıdır ki onun yüceliğini henüz hissetmese de manevi çalışma çalışmasında olmak baskıyla bile olsa onu mutlu etmektedir. Ve bunun için Yaradan'a şükreder. Yaradan'a duyduğu bu şükranın gerçek olduğu kabul edilir. Diğer bir deyişle gerçeği bilmektedir. Yaradan'dan uzak olduğunu. Ama yine de tüm kalbiyle yapmasa da manevi çalışmayla bir şeyler yapabilme gücü olduğu için mutludur. Fakat onun için önemli olan, onun yüceliğini henüz hissetmese de Yaradan'a hizmet etmektir. Bununla beraber Yaradan'a onun için bir şeyler yapmasına izin verdiği için müteşekkirdir. Ve bu gerçektir. kendini Yaradan'ın hizmetkarı olduğu düşüncesiyle kendini aldatmaz. Çünkü yaptığı her şeyi baskıyla ve isteksizce yaptığı gerçeğini bilir. Oysa onları manevi çalışmaya bağlanma ile ödüllendirdiği için Yaradan'a şükran duyan, tek çizgide yürüyenler için iki engel vardır. 1. Kişi kendini Yaradan'ın hizmetkarı olarak kabul eder ama kendisi için çalıştığından bu gerçek değildir. 2. Onun gözünde önemli olan Yaradan değil, Yaradan için çalışmaktır. Çalışmaya verdiği önem, bu uğraşı için alacağı ödülün ne kadar olacağıyla ilgilidir. Diğer bir deyişle, ödeme yapanla değil, ödemeyle ilgilenir. Fakat sağ çizgide gidenler, çalışmayı verenle, onun onlar için ne kadar önemli olduğuyla ilgilenirler. Çalışmayı veren, onlar için daima önemlidir ve bu onların ödülüdür. Bu, sürekli olarak Yaradan'ın yüceliğini görme özlemi içinde olmaları olarak kabul edilir. Öyle anlaşılıyor ki, çalışmaları için alacakları ödülün peşinde değiller. Tersine, onun emirlerini yerine getirdiklerinde daima emri vereni görmeyi isterler. Emri veren, onların gözünde her seferinde daha önemli bir hale gelir ve bu onların manevi çalışmasındaki ödülüdür. Bu sebeple manevi çalışmasındaki küçük bir etkinin önemli bir şey olduğunu söyleyip mutlu olur ve yaşam gücü alırlar. Şimdi bu üç kazı meselesi tüm çalışmayı içerdiğinden ilk kazıdaki tartışmayı açıklayabiliriz. Diğer bir deyişle sol çizgiye ait olduğu kadar sağ çizgiye ve orta çizgiye ait birçok kazı söz konusudur. Bunun sebebi tüm kazıların bir seferde yapılmamasıdır. Daha ziyade tüm çizgiler tam anlamıyla başarılana kadar her çizgide yapılacak daha çok kazı vardır. Kazdıkları ilk kuyuyla ilgili olarak şöyle yazılmıştır. Ve kuyuya Oşek adını verdi. Çünkü onlar ondan hoşnuttu. Hitaşku. Oşek'i açıklamalıyız. Bu demektir ki sağ çizgiye ait ilk kuyuyla onlar manevi çalışmaya bağlandılar. Bu böyledir çünkü sol çizgiye eksiklik denilirken sağ çizgiye bütünlük denir. Sağ demek bütünlük demektir. Yani onlar sağ çizgide yukarıda bahsedilen sebep nedeniyle manevi çalışmaya coşkuyla bağlanma gücüne sahipler. Manevi çalışmadan hangi etkiyi alırlarsa alsınlar, inanırlar ki bu onlara üstten gelir. Yani Yaradan onlara arzu ve manevi çalışmaya az da olsa bağlanma tutkusunu verir. Bu nedenle İzak'ın çobanları şöyle der. Hangi etkiye sahip olursak olalım, bu bizim için önemlidir ve bunun için Yaradan'a şükrederiz. Buna karşılık Gerar'ın çobanları kitlelerin söylemini izler. Biz maneviyat ve ıslahları kendi gücümüzle yerine getiriyoruz. Ve bu sebeple Yaradan'dan bu çalışmamızın karşılığını ödemesini talep ediyoruz. Ve bu nedenle İzak'ın çobanlarının kazdığı kuyuyu mühürlemiş olurlar. Oysa İzak'ın çobanları şöyle demektedir. Biz buradan yaşam gücü alırız. Çünkü küçük bir şey bile bizim için önemlidir. Yani Yaradan bize Yaradan çalışması için arzu ve tutku verdi. Fakat görüyoruz ki Yaradan onlara bu arzuyu vermediği için çalışmada bir şeyler yapma arzusu ve tutkusu olmayan insanlar var. İzak'ın çobanları bu kuyudan yaşam alır. Gerar'ın çobanları gelir ve buradan yaşam gücü alamasınlar diye kuyuyu mühürler. Onlara şöyle söylerler. Bu değersiz çalışmadaki ısrarınız anlamsız. Bunun için hiçbir ödül alamayacaksınız çünkü çoğu insan bu çalışmayı değersiz bulduğundan bunun hiç önemi yok. O şey denilen ilk kuyuda şöyle söylediler. Bu, üzerine titrediğiniz bu küçük çalışmanın sevinciyle ilgili bir tartışma değil. Her şeyden önce tıpkı sizin bu sadece küçük bir çalışma demesi gibi ortada ilgilenecek bir şey göremiyoruz. Biz sizin verene odaklanmanızı anlamıyoruz. Sonrasında İzak'ın çobanları içinde oldukları durumu kendini sevmeye batmış olduklarını eleştirmek için sol çizgide çalışmaya döndüler. Gördüler ki kendi başlarına Yaradan için çalışamıyorlar. Bu nedenle acı ve eksiklik bulmak için kalplerinin derinliklerini kazdılar. Diğer bir deyişle, ihsan etme yolundan ayrı olmanın üstesinden nasıl gelebileceklerinin tavsiyesini aradılar. Ve onlar acı çektiklerinde kesinlikle Yaradan'dan yardım alacaklar. Tıpkı Mısır'dan çıkışta olduğu gibi. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Ve insanlar kölelik yüzünden iç çekti ve Yaradan onların iniltisini duydu. Kalplerinin derinliklerini kazıdıklarında bir kuyu buldular. Yani dua edebilecekleri bir yer. Ve bununla ilgili de tartıştılar ve buna Sitna, düşmanlık adını verdiler. Bu demektir ki Gerar'ın çobanları arzularını yerine getirmesi için Yaradan'a dua etmelerine, yani kendileri için değil, Yaradan için çalışabilmeleri için alma kaplarının üstesinden gelme gücünü Yaradan'dan istemelerine izin vermeyerek onlara kara çaldı. Öyle anlaşılıyor ki tartışma sonucunda onların sol çizgide yaptıkları kazıyı mühürlediler ki böylece Yaradan daha iyisi için onların arzularını yerine getirsin. İyi demek ihsan etmektir. Şöyle yazıldığı gibi, kalbim iyi bir şeyle coşuyor. Eylemlerim kral için diyorum. Eylemlerim kral için demek, yaptığı her şey kral için olacak, niyeti krala ihsan etmek demektir. Ve Gerar'ın çobanları dua edemesinler diye onlara kara çaldı. Çünkü onlar şöyle diyen çoğunluğu izliyordu. Eylem en önemli şey ve onu lişma niyetiyle yapmak bizim işimiz değil. Tersine bu kalbi temiz ve doğuştan yetenekli olanlar içindir. İhsan etme çalışması bizim için değil. Bu şekilde dua ihtiyacını mühürlediler. Ve bu nedenle ikinci kuyuya satan, aynı zamanda iftira atan demektir, kelimesinden gelen sitnah dediler. Bu çizgide de ikinci kuyuyu tek seferde yapamadılar. Daha ziyade her çizgide birçok kazı yaptılar. Ancak hepsi birden, yani tüm kazılar üç kuyu adı altında toplanır. Fakat sonrasında iki çizgideki çalışma sürecini tamamladıklarında orta çizgiyle ödüllendirildiler. Daha önceki söylediğimiz gibi sağ çizgiye onun babası, sol çizgiye onun annesi, orta çizgiye Yaradan denir. Şöyle yazdığı gibi, üçü insanda barınır, babası, annesi ve Yaradan. Babası beyazı verir. Bu demektir ki burada bir eksiklik yok. Daha ziyade her şey beyazdır. Yani sahip olduğu maneviyatın küçük bir parçasından, payına düşenden memnundur. Annesi kırmızıyı verir. Bu demektir ki iyi bir durumda değil, daha ziyade eksikliklerle dolu ve bu nedenle dua edecek yeri var. Sonrasında Yaradan ruh verir. Yaradan ona yardım ettiğinde, ona ruh verdiğinde satanın artık yeri yoktur, yani kötülük yapamaz. Ve o başka bir kuyu kazdı ve bununla ilgili tartışmadılar. Sonunda Efendimiz bizim için bir yer açtı diyerek ona Rehavot adını verdi ve oradan Berşeba'ya yükseldi. Sözlerinin anlamı budur. Şunu sorduk. Gerar'ın çobanlarının üçüncü kuyuyla ilgili tartışmamalarının nedeni nedir? Kedusha'da kutsallık bir eksiklik olduğunda orada Sitra Ahra için yer açılır. Bu nedenle kişi sağ çizgide giderken kendini sevmeye batmış olduğunu ve tüm eylemlerinin Yaradan için olmadığını görür. Fakat Yaradan'ın hizmetkarı olmayı diler ve aynı zamanda kendine de hizmet eder. İçinde olduğu aşağılık duruma rağmen Yaradan'a lolişmada olsa bile onunla çalışma olanağı verdiği için şükreder. Ve mantık ötesi inanır ki Yaradan ona çalışmaya bağlanması için arzu ve düşünce verdi. Ve mantık dahilinde bunun önemli olduğu hissiyle ödüllendirilmemiş olsa bile Yaradan'ın önemine ve yüceliğine mümkün olduğunca mantık ötesi inandığında küçük şeyleri yapma ayrıcalığına sahip olur. Yaradan'a şükreder ve onu över. Tıpkı tek çizgideki insanlar gibi Yaradan'a şükretmeyi arzular, yani yaptıkları çalışmanın gerçek bütünlük ve tek ihtiyaçlarının buna sayısal ilave yapmak olduğunu hissedenler gibi. Ancak tek çizgide gidenler niteliksel olarak tam bir bütünlük içinde olduklarını düşündüklerinden alçak gönüllülük üzerine çalışmaya kendilerini mecbur hisseder. Tıpkı atalarımızın söylediği gibi, çok ama çok alçak gönüllü ol. İçlerinde biraz bayağılık bulmakla ilgili çok çaba harcarlar. Yaptıkları çalışmanın hepsi budur. Çünkü sadece tek çizgide olduklarını bilmezler. Bu çoğunluğun çalışmasıdır. Oysa sağ çizgiyi zayıflatan, sol çizgiyi bilen, sağ çizgiden gitmek isteyenlerin maneviyattaki küçük bir çalışmanın tam olarak olmasa da kendileri için hissettikleri bile önemli olduğuna mantık ötesi inanmaları için büyük çaba harcaması gerekir. Ve Yaradan'a şükredip mutlu olurlar. Şimdi bir yaşama sahip olduklarını ve bunun yaşamaya değer olduğunu hissederler. Bu demektir ki Yaradan'ın yüceliğinin sonu olmadığına ve krala hizmet etmenin önemli olduğuna mantık ötesi inanmaya sağ çizgi denir. Ve bu pek çok çalışma gerektirir. Kişi sağ çizgideki çalışmanın önemli olduğunu hissetmelidir. Sağ çizgi çalışmasına gelmeden önce tek çizgide çalışırkenki hissettiği canlılığın aynısına sahip olmak ya da bundan daha azına razı olmamak için çabalamalıdır. Yine de sağ çizgide çok çalışma vardır ve bu tek çizgide çalışmak kadar kolay değildir. Bu böyledir çünkü orada yaptıklarının önemli ve yüce olduğunu biliyordu. Bu yüzden çalışmak onun için kolaydı. Fakat sağ çizgide görür ki tüm kalbiyle çalışmadığından eylemleri kendi içinde değersiz. Bu nedenle yüce şeyler yaptığını ve Yaradan'ın kesinlikle çalışmasının karşılığında onu ödüllendireceğini söyleyemez. Ancak tek çizgide beden direnç göstermez. Bu nedenle kişi engeller olmadan kolayca çalışabilir. Fakat sağ çizgide yapacak çok işi vardır. Çünkü beden için değil, Yaradan için çalışmak ister. Bu nedenle beden doğal olarak direnir ve o sürekli olarak bedenle mücadele etmek zorunda kalır. Daima onunla çalışmalı ve yenmelidir. Ayrıca başka bir mesele daha vardır. Eğer sürekli olarak sağ çizgide yürümeyi isterse ve buna gücü varsa sürekli olarak Yaradan'ı yüceltmeli ve Yaradan'ın önemini ve yüceliğini nasıl elde edeceğiyle ilgili tavsiye aramak için büyük çaba sarf etmelidir. Eğer yaptığı eylemleri beğenirse, yani şunu söylerse, yaptığım eylemler üst dünya için önemlidir. Bu kesinlikle yalandır. Çünkü Yaradan sevgisi yerine kendini sevmeye yaptığı her şeye karıştığı için eylemleri lişmada değildir. Oysa tek çizgide giden yerine getirdiği eylemleri beğenir. Çünkü o tek çizgideyken niyetten değil, niyetin ihsan etme niyeti olup olmadığı sadece eylemden bahseder. Fakat sağ çizgi denilen ihsan etme amacıyla çalışmaya başladığında eylemlerinin doğru olduğunu, yaptığı çalışmayla mutlu olduğunu söyleyemez. Ancak eğer Yaradan'ı mümkün olduğunca mantık ötesi yüceltirse, Yaradan'ın kesinlikle insanın onu yüceltmesinden daha yüce olduğunu söylemek zorunda olduğu için Yaradan'ın yüceliği inancına tutunmalıdır. Dolayısıyla Yaradan'ın öneminin söylemi gerçeği açığa çıkarır ve bu nedenle o gerçeğin yolunda yürür. Ve kişi maddesellikte olduğu gibi şöyle der. Önemli bir insanla ilgili olarak şunu görürüz ki kişi ona çok az hizmet etse bile bu onu mutlu eder ve yüksek moral verir. Bu demektir ki önemli olan verdiği hizmet değil, kime hizmet ettiğidir. Bu nedenle kişi sağ çizgide yürüdüğünde bu gerçeğin çizgisidir. Ancak sağ çizgi gerçeğin çizgisi olduğundan dünyanın ıslahına önderlik eden gerçeğin yolunda yürümeye izin vermeyen sitra ahra tarafında büyük bir direnç söz konusudur. Bu böyledir çünkü klipot, kabuklar, bozukluk ve yozlaşma dünyasından gelir. Bu nedenle dünyadaki yıkıma ve bozukluğa ait her şey için kendi eylemlerini yerine getirme gücüne sahiptir. Bunu kırıp bozan ama ıslah getiren şeylerle uğraşmayan küçük çocuklarda açıkça görürüz. Tıpkı küçük kız çocuğu alegorisinde olduğu gibi. Üst dünyalarda meydana gelen bozukluk yüzünden bu böyledir. Bu nedenle maddesel dallar da aynı yolu takip eder. Bu nedenle bozukluk ve yıkımla çalışmada enerji vardır. Fakat ıslahla ilgili olarak maddesel dallarda dünyanın ıslahını getiren şeyler üzerinde çalışmak zordur. Çünkü yukarıdaki ıslah tamamlanmamıştır. Bu nedenle sağ çizgide yürümek çok zordur. Diğer bir deyişle kişi sağ çizgide yürürken tek çizgi yolundaki insanların nasıl çabaladığını görüp en az bunun kadar yüksek bir morale ve enerjiye sahip olmak zorundadır. Ve kişi sağ çizgiyi takdir etmeyi dilerse Gerard'ın çobanları gelir ve onunla tartışır. Diğer bir deyişle şunu anlamasını sağlarlar. Bu yanlış bir yol. Böyle küçük bir çalışma için Yaradan'a nasıl şükredeceksin? Yaradan'a değersiz bir şey için şükrediyorsun. Tersine tek çizgide yürüyenler yaptıkları şeyin önemli olduğunu bilirler ve bunun için Yaradan'a şükrederler. Peki ya önemsiz şeyler için? Her şeyden önce sen kendin diyorsun ki kalpten gelmediği ve Yaradan için çalışmadığın için eylemlerin değersiz. Bu nedenle senin minnettarlığın dal kovukluk yapmak gibi. Peki bir yalandan nasıl yüksek moral ve neşe elde edeceksin?